Ayrım 25, sayfa 166. Sultan Abdülmecid'in oğlu Şehzade Burhanettin Efendi'nin çocuğu İbrahim Tevfik Efendi, kuzenleri Faruk Efendi ile Sabiha Sultan'ın evinde sadece bir sene yaşayabildi. Sessizdi, sakindi, varlığı ve yokluğu neredeyse hissedilmiyordu ve 1931'i 1932'ye bağlayan 31 Aralık gecesi bir kalp krizi geçirerek hayata veda etti. Sabiha Sultan, amcasının oğlu olan Şehzade ruhunu teslim ettiği sırada yatağın başında gözyaşı döküyor, papağan da nefesinin bütün kuvvetiyle La Traviata operasından bir arya söylüyordu. O günlerde Nis'te Müslüman mezarlığı yoktu. Tevfik Efendi'nin cenazesi ertesi gün Kimsesizler Mezarlığı'nda bir Hristiyan'ın yanına defnedildi ve Sabiha Sultan'ın definden sonra yaptığı ilk iş, La Traviata'dan hala aryalar söylemekte olan papağanı kafesinden çıkartıp pencereden dışarıya salıvermek oldu. İbrahim Tevfik Efendi vefat edince son hanımı Hayriye Nis'e döndü, kızı Feyziye'yi alıp Paris'e götürdü, oradan Kahire'ye geçtiler. Hayriye Hanım Kahire'de Seyfulin Bey adında bir Tatar ile yeni bir evlilik yaptı. Seyfulin Bey Feyziye'yi kendi kızıymış gibi çok iyi bir şekilde yetiştirdi. Feyziye Sultan bir ara Sabiha Sultan'ın sonraki senelerde en yakın arkadaşı olacak olan Prenses Vicdan'ın evinde kaldı. Prensesin kocası henüz ölmüş ve hanımına iyi bir servet bırakmıştı. Prenses Vicdan genç sultanı kendi kızı gibi yetiştirmek, sonra da evlendirmek istiyordu. Ama parasını oyunda bitirince Feyziye Sultan'ı annesinin yanına göndermek mecburiyetinde kaldı. Genç sultan 1951'de 23 yaşındayken Mısır prenseslerinden Kadriye Hüseyin'in hava subayı olan oğlu Hayri Bey ile evlendi. Hayri Bey, Mısır'da 1952 darbesinin lideri olan ve ileriki senelerde Cumhurbaşkanlığına gelen Cemal Abdülnasır'a karşı 1956'da düzenlediği iddia edilen bir darbe girişimine katıldığı gerekçesiyle tutuklanacak ve Hayri Bey'den daha sonra hiçbir haber alınamayacaktı. Çok daha tuhaf bir tesadüf, 1956'da aynı iddia ile tevkif edilenler arasında Nesli Şah da bulunacak, kocasıyla beraber tutuklanan Nesli Şah, masumiyetini uzun zaman devam eden bir hukuki mücadeleyle ispat edebilecekti. Hayri Bey'in hanımı Feyziye Sultan halen Paris'te yaşıyor, kocasının hayatta olduğuna inanıyor ve 55 seneden bu yana dönmesini bekliyor. Şehzade İbrahim Tevfik Efendi'nin diğer kızı Fethiye Sultan ile Cenan Kalfa'nın ise gidecek yerleri yoktu. Faruk Efendi ile Sabiha Sultan'ın yanında kaldılar. Fethiye Sultan 1930'ların sonuna doğru Mısırlı Raşit Şefik Bey ile evlendi. Nis'teki düğünlerini Halife Abdülmecid Efendi yaptı. Fransa'dan Mısır'a gidip kendi yeni hayatlarını kurdular. Cenan Kalfa ise yine Faruk Efendi'nin ailesiyle beraber kaldı. Cenan Kalfa, Sultan Abdülmecid'in sarayındandı ve padişahın oğlu Şehzade Burhanettin Efendi'nin gözdesiydi. Hiç kimsesi, hiçbir akrabası yoktu. Burhanettin Efendi'ye aşık düşmüş, Şehzade 1876'da vefat edince Cenan Kalfa'ya isterse iyi mevki sahibi bir devlet memuruyla evlenip saraydan ayrılabileceği söylenmiş. Ama o sırada henüz genç sayılabilecek bir yaşta olan Sadık Kalfa, hayatına başka bir erkeğin girmesini kabul etmemiş, hiç evlenmemiş ve Dolmabahçe'de kalmayı tercih etmişti. Nesli Şah, Sultan Mecid zamanındaki saray hayatının ayrıntılarını, saray mensuplarının hikayelerini, hatta artık unutulmuş dedikoduları hep Cenan Kalfa'dan öğrenecekti. Cenan Kalfa'nın aklı 100 yaşına yaklaştığı, hatta belki de geçtiği son senelerinde bir gidip bir geliyor. Mesela hala büyük bir aşkla bağlı olduğu Burhanettin Efendi ile geçirdiği geceleri herkesin ortasında birdenbire anlatmaya başlıyordu. 1942'de Mareşal Rommel'in, kodluyorum R-O-M-M-E-L, kumandasındaki Alman birliklerinin Kahire'ye yaklaşmakta olduğunu işiten yaşlı Kalfa'yı bir telaş ve korku sarmıştı. Almanların Kahire'ye girer girmez ilk iş olarak kendisine tecavüz edeceklerine inanıyor ve ailesiyle beraber artık Mısır'da yaşamakta olan Faruk Efendi'ye "Eyvah, gelip ırzıma geçecekler," diyordu. "Aman efendi, Rommel'den önce bari gel sen yap da gavur yapmasın." Nesli Şah Nis'te 15 sene yaşadı. Çocukluğunu ve genç kızlığını bazen mutlu, bazen hüzünlü ama refahtan uzak bir halde Fransa'nın Akdeniz sahilindeki bu şirin şehirde bıraktı. İlk talibi de Nis'te çıktı. Mısır Prensi Amr İbrahim. Prens Amr, Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın torunlarından Ahmet Rıfat Paşa'nın soyundan geliyordu. Zengindi ve Mısır hanedanının en yakışıklı mensuplarından biri, belki de en yakışıklısıydı. 1905'te Kahire'de doğmuş, Fransa'da okumuş, ilk evliliğini 1921'de Mısırlı bir paşanın kızı olan Servet Hanım ile yapmış. Bir müddet sonra ayrılmış ama yeniden aynı hanımla evlenmiş ve Servet Hanım 1935'te vefat etmişti. Prensin ilk hanımından 3 kızı vardı. Mısır hanedanının mensupları senenin birkaç ayını mutlaka Fransa'da geçirirlerdi ve birçok akrabası gibi Prens Amr da o sırada Nice'de yaşayan Şehzade Ömer Faruk Efendi ile ahbap, hatta arkadaştı. Hanımını kaybetmesinden sonra Fransa'da artık daha fazla vakit geçirmeye başlayan prens, Nesli Şah'ı ilk defa 1937 sonbaharında gördü. Zaten tekrar evlenmek niyetindeydi ve yeni yuvasını o sırada henüz 17 yaşında olan Nesli Şah ile kurabileceğini düşündü. Aralarındaki yaş farkının, yani Nesli Şah'tan 16 yaş büyük olmasının sıkıntı yaratabileceğinden endişe duyduğu için meseleyi Ömer Faruk Efendi'ye biraz tereddüt ederek açtı. Ama Şehzade teklifi makul karşıladı. Böyle bir izdivaç bizim için de gayet münasiptir ama yine de Nesli Şah'ın ve annesinin fikrini alayım dedi. Sabiha Sultan talebi zaten benimsemişti. Nesli Şah da yakışıklı prensin teklifini birkaç gün düşündü ve olabilir dedi. Nesli Şah'ın Prens Amr ile evlenmesine böyle karar verildi ama söz kesme yahut nişan falan yapılmadı. Sadece karar verildi ve ayrıntılar kısa bir müddet için Mısır'a gittikten sonra tekrar Nice'ye dönecek olan prensin gelişine bırakıldı. Prens Amr birkaç gün sonra Mısır'a gitti ama dönemedi. Kahire'de birdenbire gelen kısmi felç yakışıklı prensi yatağa mahkum etti. Doktorların bir daha ayağa kalkmanız mümkün görünmüyor demeleri üzerine çok şık bir hareket yaptı. Ömer Faruk Efendi'ye bir mektup gönderdi ve Nesli Şah'ı hayatını bundan böyle yatalak olarak geçirecek bir kişiye mahkum etmeye hakkım olmadığı için evlenme talebimi geri çekiyorum. Nesli Şah artık serbesttir, saadetler temenni ederim, dedi. Düşünülen evlilik olamamış, Nesli Şah ile Prens Amr evlenememişlerdi ama Nesli Şah'ın kaderine günün birinde Mısır hanedanına gelin gitmek, aynı hanedanın bir başka mensubu ile Prens Muhammed Abdülmünim ile evlenmek yazılmıştı. Kaderin hükmü sadece bundan ibaret değildi. Felç geçirip yatağa düşen Prens Amr birkaç sene sonra düzelecek, hiçbir şeyi kalmayacak. Bir zamanlar talip olduğu Nesli Şah'ın kız kardeşi Necla Sultan ile evlenecek. Prensin ağabeyi Prens Mehmed Ali de Nesli Şah'ın diğer kardeşi Hanzade Sultan ile dünya evine girecekti. Nesli Şah'ın hayatı sonraki senelerde artık bambaşka bir memlekette ve iklimde geçecekti, Mısır'da. 1930'lu yılların Avrupa'sında siyaset baştan aşağı yeniden şekilleniyor. Almanya'ya Naziler, İtalya'ya faşistler hakim oluyor. Bazı küçük memleketlerde Nazi ve faşist yanlısı hareketler güç kazanırken, İngiltere'yi bu ideolojilerin ve askeri hareketlenmelerin getireceği neticelerin endişesi sarıyordu. Avrupa'da savaş zamanla kaçınılmaz hal aldı. Birinci Dünya Harbi'nin mağlubu olan Almanya'nın yeni lideri Adolf Hitler, müttefiklerin kendilerine Versailles Sarayı'nın aynalı salonunda 1919'un 28 Haziran'ında imzalanan anlaşma ile dayattıkları şartlara artık uymayacaklarını açıkça söylüyor ve yeni Avrupa'nın sınırlarını çizmeye hazırlanıyordu. Profesyonel asker olan Şehzade Ömer Faruk Efendi, muhtemel bir savaşta Almanya'nın ilk darbesini Fransa'nın yahut Polonya'nın yiyeceğinin farkındaydı. Bu yüzden ailesiyle beraber savaştan nispeten uzak ve harbin sıkıntılarının daha az çekileceği bir başka memlekete gitmeyi düşünüyordu. Sürgündeki ailenin bundan böyle yaşayacağı memleket Mısır idi. Nesli Şah anlatıyor. Avrupa'da vaziyet bozulmuştu, sadece savaştan bahsediliyordu. Büyük babam Paris'e yerleşmek istiyordu. Babam da, buralar barut kokuyor, harp başlarsa ben Avrupa'da olmak istemiyorum demeye başladı. Babamın açıkça söylememesine rağmen bizim büyüdüğümüzü görüp büyük ihtimalle ecnebiler ile evlenmemizden korktuğundan eminim. Herhalde ya bir Fransız'a gönül verirlerse ne halt ederim diye düşünüyordu. Zaten artık yavaş yavaş taliplerimiz de çıkmaya başlamıştı. Nice'de İshak Han adında bir Acem prensi yaşıyordu ve Kacar hanedanı ile akrabalığı vardı. Ama Kacarları devirip yerlerine geçen Pehleviler ile de arası gayet iyiydi. Bir gün büyük babamı ziyarete geldi ve o sırada 14-15 yaşlarında olan Hanzade'yi Pehlevilerin veliahtına istedi. Veliaht dediğim kişi İran'ın son şahı olan Muhammed Rıza. Yani sonraki senelerde önce Mısır Kralı Fuat'ın kızı Prenses Feyziye, ardından Süreyya ve onu da boşamasından sonra Ferah ile evlenecek olan son şah. Büyük babam adamı kovmaktan beter etti ama Prens Amr'dan sonra bana başka bir kısmet çıktı. Ahan adam gönderdi ve beni oğlu Ali'ye istetti. Büyük babam daha fazla sinirlendi. İsmaililerin Sünni halifesinin torununa talip olmalarını hakaret ad ederim deyip onları da kapı dışarı etti. İtalyanlar ile Almanlar müttefik olmuşlardı. Annem o sırada harbin her an başlayabileceği ve Nice beklenmedik bir hücum yapılabileceği endişesindeydi. Nice 19. asra kadar İtalya'ya aitti. Annem İtalyanların şehri yeniden sahip olmak maksadıyla yanlarına Almanları da alıp ani olarak hücum etmelerinden korkuyordu. Korkusu gittikçe arttı. Hatta her gece bahçeye çıkıp acaba İtalyan tayyaresi gelir mi, bizi bombalarlar mı diye gökyüzüne bakmaya başladı. İngiliz başvekili Chamberlain, kodluyorum CHAMBRLAIN, 1938 Eylül'ünde Münih'e gitti, Hitler ve Mussolini ile buluşup Südet'i Almanya'ya veren bir anlaşma imzaladı ve vaziyet daha da fena oldu. Dipnot 55, anlaşmanın imza tarihi 29 Eylül 1938'dir. Harp artık her an patlayacak gibiydi. Babam bütün bunlardan sonra nihayet Fransa'dan ayrılmaya karar verdi. Ama nereye gidecektik? Anneannem ve Ulviye teyzem Mısır'da yaşıyordu. Babamla annem de uzun uzun düşündüler ve biz de Mısır'a gidelim, orada akrabalarımız da tanıdıklarımız da var dediler. Sonra gidip büyük babamla konuştular. Büyük babam Haydarabad Nizamı'nın kendisine gönderdiği paranın 12 bin frangını her ay babama yollayacağını ve Mısır'da bu parayla idare etmemizi söylemiş. Sonra siz giderseniz ben de burada kalmam, Paris'e yerleşirim demiş. Allah'tan bir memleketten öbürüne gitme konusunda bir sıkıntı çekmiyorduk. Zira pasaportlarımız vardı ve bize vize veren her memlekete seyahat edebilirdik. Aile Türkiye'den 1924'te kovulduktan sonra vatandaşlık ve pasaport konusunda büyük zorluk yaşamıştı. Türk hükümetinin memleketten gidişimizde verdiği pasaportlar zaten sadece çıkışa mahsustu. Dönebilme imkanı yoktu ve bir senelikti. Kovulurken vatandaşlıktan zaten çıkartılmıştık ve bir sene sonra da pasaportsuz kaldık. Her iki büyük babam, Sultan Vahidettin ile Halife Abdülmecid Efendi, aileye pasaport temin edebilmek için Fransızlar ile temasa başladılar. Sultan Vahidettin 1926'da vefat edince bu vazife diğer büyük babama kaldı. Edouard Herriot, kodluyorum EDOURDHERRIOT. O senelerde birkaç defa Fransa'nın başvekili olmuştu ve büyük babamla ahbaplığı vardı. Büyük babam ondan rica etmiş ve aileye pasaport verilmesini sağlamış. Fransızların bize verdiği pasaport sadece seyahat etmeye yarıyordu, yoksa vatandaşlık belgesi falan değildi. Hepimiz vatansızdık. Pasaportun üzerinde mültecilere mahsustur ibaresi vardı ve vatanı kısmında Osmanlı yazılıydı. Yani hepimiz vatansızdık ama Fransa'nın himayesindeydik. Benim ismim de Nesli Şah Faruk, Son Altes Emperyal Prenses Nesli Şah Faruk. İşte Fransızların verdiği bu pasaport ile Mısır vizesi aldık. Fransa'dan ayrılmaya karar verdiğimiz sırada Prens de Galle'deki dairemizi satmış, Il Ricardo'da kiralık bir daireye taşınmıştık. Karar verildikten sonra eşyalarımızı toplamaya başladık. Ben gittiğim mektebi bırakmak mecburiyetinde kaldım ve bir daha mektebe devam etmek fırsatım da olmadı. Annem ve babam eşyaları toplamaya başlayınca bizi büyük babamın evine götürdüler. Cenan Kafayı da birkaç günlüğüne bir başka yere yolladılar. Necla eskisi gibi Behruze'nin odasında yattı. Hanzade de Hayrünisa Hanım'da kaldı. Bir başka odaya da kocaman bir yatak kurdular ve Fethiye ile ben o yatakta yattım. Toparlanma işi bitince yine evimize döndük ve son birkaç günümüzü orada geçirdik. Sonra Marsilya'dan İskenderiye'ye giden El Nil isminde bir Mısır gemisi buldular. Biletler alındı ve veda ziyaretleri başladı. Büyük babamın Saint Bernard cinsi köpekleri vardı. Yavrularından birini de bana vermişti. Nice'in sıcak havası, dağlarda ve soğuklarda yaşayan Saint Bernard'lara yaramadığı için büyük babam yaz geldiğinde kendi köpeklerini dağlara gönderirdi. Bendeki yavru ise bizim evde kalırdı. Tüylerini tıraş ettirip rahat etmesini sağlamaya çalışırdık ama hayvan gene de huzursuzdu. Veda gününden önce bendeki yavruyu götürüp büyük babama iade ettim. Yola çıkmamızdan bir gün önce de kardeşlerimle beraber büyük babama vedaya gittik. Annemle babam o gün bizimle gelmediler, evde kaldılar. Veda gününü büyük babamla ve babaannemle beraber karşılıklı ağlayarak geçirdik. Akşam yemeğine kadar hiç konuşmadan sadece ağladık. Yemekten sonra büyük babam, "Çocuklar, size eve ben götüreyim," dedi ve şoföre otomobili hazırlattı. Evden babaannemle vedalaşarak çıktık. Babaannemin bana zaafı olduğu için birbirimizden çok zor ayrıldık. Sonra büyük babam bizi otomobiliyle evimize kadar götürdü. Yolda hiç durmadan gözyaşı döktü. Boynumuza sarıldı, bıraktı. Yeniden hıçkıra hıçkıra ağladı. Tekrar sarıldı ve eve bu vaziyette geldik. Şoför binanın önünde durdu. Büyük babam üçümüzü son defa kucakladı, öptü, kucakladı, öptü. Ve hıçkırıklar içerisinde, "Çocuklar, çabuk inin otomobilden," dedi ve ağlaya ağlaya gitti. Bu büyük babamın son görüşümdü. Kardeşlerimi bilmiyorum ama ben onu bir daha tekrar göremeyeceğimden emin gibiydim ve hakikaten göremedim. Bizim ardımızdan o da Paris'e taşındı. Orada 7 sene yaşadı ve Paris'te vefat etti. Fransa'dan ayrılışımızın tarihini pek hatırlamıyorum ama Chamberlain'in Münih'ten Londra'ya dönmesinin üzerinden bir ay falan geçmişti. Yani 1938'in sonlarında olacak. Şehzade Tevfik Efendi'nin Nice'de bizim evde kalan kızlarından Fethiye, önceden evlenip Mısır'a gitmişti. Feyziye de annesiyle Paris'teydi. Mısır'a gittiğimiz sırada Nice'deki evimizde dayım, yani Sultan Vahidettin'in oğlu Ertuğrul Efendi, Madame Burdukov ve Cenan Kalfa'da kalıyordu ve Mısır'a onlarla beraber gittik. Büyük babama veda etmemizin ertesi günü Marsilya'ya gittik ve bizi İskenderiye'ye götürecek olan vapura bindik. Yolculuk pek fena geçmedi. Herkesin ayrı kamerası vardı ve vapurda pek çok tanıdığımıza rastladık. 3 gün sonra İskenderiye'deydik.